Merhabalar, Stüdyo Spor Lab podcastimize hoş geldiniz. Ben Buğra.
Ben Taner.
Tekrar podcastimize hoş geldiniz. Şimdi podcast'te ufak ufak artık giriş yapalım diyorum. Evet. Ben konumuza giriş yapalım diyorum. Bugünkü konumuz interval antrenman. Nedir abi interval antrenman?
Interval antrenman belli aralıklarla belli yüklenmelerin olduğu bir antrenman modellemesidir. Bunun dışında bu antrenman modellemelerini her alanda kullanabilir, değerlendirebilirsiniz. Örnek verecek olursak bunu bir bisiklette, yürümede, koşmada, yüzmede, bir pedal yaparken bile uygulayacağınız bir antrenman modellemesi. Genellikle inişli çıkışların olduğu, temponun yüksek ve düşük olduğu antrenman bir antrenman çeşididir diyebiliriz.
Genelde şöyle oluyor değil mi? Hani yüksek bir yüksek şiddeti takip eden düşük bir şiddet var.
Aynen öyle.
Gibi, yani çok kaba bir tabirle böyle de aslında şey yapılabilir. Yani
en kısa ve en net tanımı bu olabilir. Çok aynen. Da böyle uzun uzun zaten tanımı yok intervalin.
Evet, evet.
İntervalin kendi zaten anlamı aralıklı antrenman.
Aynen öyle. Yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman. Gerçi o biraz daha hit kısmına giriyor. Evet. İnterval biraz daha farklı, onlara değineceğiz. Peki şunu soracağım. Bahsettiğin egzersiz yöntemleri genel olarak kardiyo zaten.
Evet.
Anladın mı ya? Koşu kardiyo, işte hani
pedal, olsun,
pedal kardiyo olsun, evet. Vesaire vesaire. Bunu biz kuvvetle nasıl mixleriz?
Bunu kuvvetle, evet, bunu kuvvetle karışımı evet olabilir. Günümüzde de çok yaygın olan, hatta dünyada yarışmaları düzenlenen, Türkiye'de de yavaş yavaş yaygınlaşan, genellikle büyük şehirlerde olan CrossFit antrenmanları. Evet. CrossFit antrenmanı, CrossFit bir marka ama antrenman modellemesi genelde interval antrenman tanımına yakın olan bir antrenman çeşidi. Ağırlık kullanarak aynı zamanda işte bununla beraber nasıl diyeyim, koşu veya yüzme gibi etkinlikleri harmanlayarak bir antrenman modellemesi oluşturmuşlar. Çok da etkili bir antrenman yöntemi.
Aynen.
Bu antrenman yöntemiyle hem kardiyovasküler anlamda bir kazanç sağlarken hem de kaslı anlamda bir kazanç sağlanabilir.
Ya şöyle, aslında dediğin gibi CrossFit biraz da marka.
Evet.
Bu işin esprisi Metcon diye Metcon, geçiyor. Yani evet. Metabolic Conditioning diye geçiyor İngilizce'de. Metabolik kondisyon.
Evet.
Yani aslında CrossFit de bunu yapıyor. CrossFit nerede başarılı oldu bence biliyor musun? Çok güzel bir topluluk kurdu.
Evet, çok güzel bir topluluk.
Yani çok güzel topluluk kurdu. İnsanlar birbirine çok tatlı yardım ediyorlar vesaire.
Yarışları çeşitlendirdiler.
Aynen öyle, çeşitlendirdiler.
Her grubun katılabileceği,
kesinlikle herkes hitap edebildiler. Anladın mı? Güzel
yani
yayıldılar.
Her yarışmada koparma, sikme, yani snatch ya da clean ya da jerk hareketlerini koymadılar.
Aynen öyle.
Bunu yani aralarında iyi bir yüzücü için de antrenman, yarışmalar, programlar ortaya çıktı. Bir bisikletçi için de antrenman modelleri çıktı.
Jimnastikçi
için de vesaire, vesaire çıktı. Bunu çeşitlendirebiliriz.
Dediğim gibi o güzel yani. Peki interval antrenman mesela diyoruz ya, çok yüksek şiddeti takip eden ya da şöyle söyleyeyim, yüksek şiddeti takip eden düşük bir şiddet diyoruz.
Evet.
Yani bunu herkes uygulayabilir mi? Örneğin ben kalp hastasıyım abi. İşte ya da ne bileyim diyabet hastasıyım. Yani bir rahatsızlığım var. Mesela interval yapar mı bu insan? Ne diyorsun?
Yani şu şekilde, bunu tabii ki bir hekim kontrolünde her zaman bu tarz antrenmanlar yaparken eğer kendinize bir rahatsızlık veya bir hastalık olduğunu düşünüyorsanız bir hekim kontrolünde yapmanız en sağlıklısı. Hekim kontrolünden sonra alanında kendini geliştirmiş profesyonel bakış açısına sahip, en önemlisi de güncel kalabilen antrenörlerle veya kuvvet veya kondisyon koçlarıyla çalışılması gerekir. Yani burada sadece şuna değinebilirim belki. Kalp yetmezliği olan hastalarda belki bu antrenman yöntemini uygulayamayabiliriz.
Ya
ama
tabii.
Kalp koroner hastalıkları, damar tıkanıklığı hastalıkları, tip 2 diyabet hastaları, işte insüline karşı duyarlılığı düşük olanlar, bu tarz rahatsızlıkları olan insanların kesinlikle yani uygulayabileceği bir antrenman yöntemi diyebilirim.
Tabii, yani şöyle bakmak lazım olayı. Ben biraz da özellikle sordum bunu. Bazı hastalıklarda ya da bazı bireylerde bazı antrenman yöntemleri veya işte hareket çeşidi öcü olarak bakılıyor.
Evet.
Anladın mı? Hani işte kalp hastası mısın? Hayır abi, bunu kesinlikle yapmayacaksın falan gibi muhabbet oluyor. Yani
ya şöyle,
bence çok doğru değil o şekilde yaklaşmak.
Ya burada tamamen bakış açısı. Yani biz de burada bu podcastlerde amacımız hani sizlere sahip olduğumuz bakış açısını bir nebze de olsa yansıtabilmek, hani gösterebilmek. Biz burada mesela ben kendim şahsen bel ve boyun fıtığı olan birisiyim. Bel ve boyun fıtığımın sebebi yüksek ağırlıklar kaldırmak değil. Bel ve boyun fıtığımın sebebi tamamen çok dinamik hareketlerde bulunup travmalardan dolayı kaynaklanan bir sorun.
Aşırı şimdi, kullanım seninki
evet,
biraz daha.
Benimkisi mesela, örnek vereyim, hani konudan konuya geçmiş gibi olduk. Biraz fiziksel bir konuya geçtik kalpten. Hemen tekrar geri bağlamaya çalışacağım. Amerikan futbol oynuyordum. Kafa kafaya çarpıştım. Boyun fıtığım oldu. Yani
mesela.
Şimdi bu bir travma. Travma sonucu gerçekleşen bir sakatlık diyeyim, yani hastalık, rahatsızlık diyeyim. Ama ben şu anda antrenmanlarıma devam ediyorum. Bilinçli ve kontrollü bir şekilde. Vücudumu nasıl ısındıracağımı biliyorum. Omurgamı nasıl hazırlayacağımı biliyorum. Gerekli yüklenmeyi nasıl yapacağımı bildiğim için de sorun yaşamam. Aynı şekilde kalp hastaları olsun, tip 2 hastalar olsun, hekim kontrolünden sonra kontrollü bir şekilde antrenmanlarına başlayabilir ve devam edebilir. Aynı zamanda CRP denilen bir kan değeri var. Bu vücuttaki iltihabı ölçen bir değermiş. Bu interval antrenmanlar, HIIT antrenmanlar olsun, RST olsun, SIT antrenman olsun, ileriki sürede bahsedeceğiz bu noktalara da değineceğiz antrenman çeşitlerine. Bu antrenman modellemelerinde CRP'yi de düşürdüğü görülmüştür. Yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü görülmüştür. CRP'nin tabii tek açıklaması iltihaplanma değil, daha detaylı kısmı da var. Bu da birazcık doktorlar alanına giriyor. Evet, bu
kabaca bir tabirden bahsediyoruz.
Kısaca böyle bir bilgi de verebiliriz.
Aynen öyle. Peki şuna değinelim bence biraz. İnterval antrenmanın tamam sağlık açısından işte hastalıklar olsun, kalp hastalıkları vesaire vesaire bunların açısından faydasına değindik.
Evet.
Şimdi ben sağlıklı bir bireyim ve interval antrenman benim ne işime yarar? Anahtar noktayı söylüyorum, kalori yakımı.
Evet.
Daha kalori. Fazla kalori yakımı. Evet. Daha kısa sürede üstelik bunu yapmak.
Kesinlikle.
Yani şu an bence insanların en çok ilgi duyacağı noktalardan bir tanesi o. Çünkü günümüzde hızlanıyoruz. Hızlandık hatta. Çoktan hızlandık.
Yoğun bir
her şey hızlı. Yemek hızlı, içme hızlı, arkadaşlıklar hızlı, Instagram hızlı mesela anladın mı? Hani ya ne yapıyorsun abi? Mesela 10 dakika molan var tamam mı? O 10 dakika molada sigara içiyorsun. Arkadaşına muhabbet ediyorsun. İş arası verdin.
Aynen.
Sigara içmeyin. Güzel bir şey değil bu arada.
Kesinlikle.
Örnek verdim. 10 dakikan var tamam. 10 dakika molan var. Ne yapıyorsun? Instagram'ı açıyorsun. Peki o Instagram'da mesela baktığın zaman işte izliyor musun videoları?
Yok,
fotoğrafları bak. Hemen buna hareketi gösteriyorum.
Evet.
Bu abi parmak durmuyor yani anladın mı? Çünkü artık shorts çıktı, reels çıktı. 30 saniyeler, 15 saniyeler hızlıyız.
Evet,
hızlıyız. Yani bence bu interval antrenman yeni bir şey değil sonuçta.
Değil, evet.
Uzun bir geçmişe sahip olduğunu kesinlikle düşünüyoruz. Yani böyle bir şey var. Evet. Açıklamalarda var. Neden günümüzde popüler? Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu hızlı olması.
Evet.
Kısa sürede çok sonuç veriyor olması. Bunu nasıl yapıyor peki interval antrenman?
İntervaller bunu nasıl yapıyor? Tamamen diğer yani kardiyo egzersizlerinden intervali ayıran nokta aslında yapılan antrenmanın şiddeti. Şiddetten kasıt biliyorsunuz interval antrenmanların genelde oksijen tüketimi yaklaşık %75 ve üzeri maksimal nabzın ise %80-85 üzerinde yapılan egzersizin modellemesi. Buradaki fark şu arkadaşlar tamamen hocam mesela normal bir insan yürüdüğü zaman nabız aralığı böyle %120 arası atıyor dersek bir interval antrenmanda bu 180 ve üzerine 170 ve üzerine aynen çıkabiliyor. Yaşa ve antrenman geçmişine bağlı
tabii,
olarak
tabii,
tabii
ki birçok
faktör var. Bu değişebilir. Şimdi yapılan işle nabız yükseldikçe harcanan kalori de artıyor. Bunun sebebi tamamen şu. Siz yüksek nabızdayken enerjiniz daha vücudunuz daha fazla yakıt, enerji tüketir. Bunun için de daha fazla kalori açığı meydana gelir. Ancak siz normal bir kardiyo egzersizi yaptığınız zaman, yürüme, bisiklet veya yüzme yaptığınız zaman belli bir steady state, denge konumundasınız. Yani nabzınız biraz yükselir, işte dinginlik nabzınızdan biraz yukarı çıkar. Daha sonra denge konumuna gelir ve o denge konumunda devam eder. Şimdi bu denge konumuna geldiği zaman vücut uzun süreli kardiyolarda genellikle enerji kaynağı olarak da yağ tercih ediyor.
Evet.
Ama interval antrenmanlarda ise bu birazcık daha değişkenlik gösteriyor. Daha fazla glikojen depolarını kullanmayı tercih ediyor. Çünkü dediğimiz gibi bize hızlı yakıt lazım. Bize enerjimize, nabzımıza yetişecek hızlı bir yakıt lazım. Daha çok glikojeni kullanıyor. Peki yağ yakımı nasıl tetikliyor derse
evet,
işte burada güzel noktalardan birisi de şu. İnterval etkinin yağ yakımı genellikle antrenman sonrası metabolik fonksiyonların tamamen normale dönmesi için harcadığı süre daha uzun süre oluyor. Günümüzde de çok yaygın olarak sporcularda özellikle ben kendim mesela sporcunun toparlanabilmesi için kardiyo amaçlı mesela yürüyüş, yüzme veya bisiklet verebiliyorduk.
Evet.
Neden? Toparlanmayı hızlandırdığı için. Metabolik faaliyetleri daha normale, daha hızlı çevirmek için biz bu yöntemleri kullanıyorduk. Ancak bu normal bireylerde biraz daha kısaltayım bunu. Normal bireylerde interval antrenman sonrası metabolik faaliyetlerin vücudun hemostasis yani bir iç denge konumuna gelebilmesi için daha uzun süre harcıyor. Bu daha uzun süre demek daha fazla yağ yakımı demek. Şu anda biz Buğra hocamla beraber yağ yakımını yani şu anda vücudumuz yağ yakıyor. tamamen enerji kaynağı olarak en ekonomik olan enerji kaynağı olan yağ tercih ediyor.
Aynen.
Tamamen antrenman sonrası sürecin uzun olması daha fazla yağ yakımını tetikliyor diyebiliriz.
Bunu şöyle bir analojiyle ben birleştirmek istiyorum. Biraz daha rahat anlaşılabilmesi açısından. Araba, ben bu interval antrenmanı anlatırken en çok bu analojiyi kullanırım. Araba analojisi.
Evet.
Yani böyle çünkü daha net oturuyor bence kafaya. Şöyle düşün abi. Bomboş bir otoyoldasın, tamam mı? Arabayı aldın. Basıyorsun abi. 100 km hızla gidiyorsun, tamam mı? Uzun süre 100 km hızla gittiğini düşün. Hız ne aşağı gidiyor ne yukarı çıkıyor.
Evet.
Ne olur yakıt tüketimi arabada belli bir standarda bağlanır ve çok yakmamaya başlar. Aynı şekilde senin dediğin gibi hep sabit hızda yürürsen ne olur çok yakmamaya başlar vücut. Evet. Ama sürekli şöyle yaptığını düşün. 100 km'ye gidiyorsun sonra birden 50'ye düşüyorsun. Sonra tekrar çıkıyorsun 120 km hızla gidiyorsun arabada.
Evet.
Sonra 80'e iniyorsun. 150'ye çıkıyorsun. 30'a iniyorsun falan gibi düşün. Ne oluyor? Benzinin içinden geçiyorsun abi. Evet. Yakıtın içinden geçiyorsun, anladın mı? Hani çok yakıyor araba. Aynı sistemle çalışıyor vücut aslında burada. Şundan da şöyle açıklayacağım. Yine arabadan örnek veriyor olacağım. Dedik ya işte interval antrenman sonrasında vücut biraz daha uzun sürede ilk baştaki haline geri dönüyor.
Evet.
O da nasıl oluyor? Arabayı kullandın, bastın, inişi çıkışlı yaptın. Durdurdun arabayı. Ne oluyor? Motor hemen susmaz değil mi?
Evet.
Motor hemen kendini kapatamaz. Orada bir süre çalışmaya devam eder, soğutma çalışması ortaya çıkar.
Aynen öyle. Zaten
normale döndüğü zaman, motor artık, araba artık eski haline gelir. Aynı sistem. Birebir aynı sistem. Yani denebilir yani. Çok yani, bence çok benzer, yakın bir sistem oluyor bu. O yüzden bunu anlatma hoşuma gidiyor benim her
seferinde. Kesinlikle çok güzel bir örnek. Yani Buru hocam çok güzel bir örnek verdi. Daha anlaşılır bir hale getirdi. Hani teşekkür ederiz. Yani bunda çok basit yani biz daha dediğimiz gibi tamamen bir kuvvetli kondisyonun, kuvvetli kondisyon koçunun, bir antrenörün bakış açısını bir nebze de olsa size aktarabilmek. Bakış açınızı bu yönde geliştirirseniz karşınızdaki antrenöre ya da kuvvetli kondisyon koçuna soracağınız sorularla o hocanın kalitesini, ne kadar bilgili olduğunu, size ne kadar faydalı olabileceğini anlarsınız. Buğra hocam da güzel bir örnek verdi. Uçağın uçması için ciddi bir yakıt gerekiyor. Hatta onlar hidrojen kullanıyor.
Evet, evet.
Neden? Çünkü daha büyük bir iş yapıyor. İnterval antrenmanlarda bizim daha büyük bir iş yapmamızı sağlamak için glikojen depolarını kullanıyor. Ve normale dönmek için de daha fazla yağ yakımını tetikliyor diyebiliriz.
Aynen öyle. Peki şöyle bir soru da geliyor mesela. Bunu da biliyorsun. Yani ben kuvvet çalışıyorum. İşte kas büyümesi için bir efor sarf ediyorum. Hipertrofi çalışıyorum. Evet. Peki ben kardiyo yaptığım zaman kaslarım işte kaybolur mu, erir mi falan gibi sorular var. Yani bu sorunun aslında cevabı biraz da interval. Doğru mu? Yani intervalle mixleyebilirsen kuvvet işini. Yani illa crossfit ya da işte metcon yapmak zorunda değilsiniz. Standart bodybuilding tarzında çalışıyor olabilirsiniz. Kardiyo en nihayetinde hepimizin yapması gereken bir şey. Bu nasıl oluyor abi? Yani interval antrenman hipertrofi tetikler mi? Tetiklerse bu nasıl olur? Niye böyle bir şey var? Evet. Yani niye böyle bir avantajı var mesela normal kardiyoya göre?
İnterval antrenmanlar normal bir kardiyo antrenmanlarına göre hipertrofi bir nebze daha fazla destekleyebilir. Burada tamamen kendi yorum ve düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Bunun için bir temelde bir bilimsel bir araştırma da yapılabilir ama okuduğum bazı araştırmalarda hipertrofini interval antrenmanlarda hipertrofi bir nebze de olsa gerçekleşiyor. Bunun sebebi yapmış olduğunuz yüksek şiddetli antrenmanlar olması. Yani yüksek hızda eylem gerçekleştiriyorsunuz. Yüksek hızda eylem gerçekleştirdiğiniz takdirde de vücudumuzda, kas sistemimizde fast switch dediğimiz yani hızlı kasılan kas fibrilleri daha aktif bir şekilde çalışıyor. Bu hipertrofi de daha fazla bu kas lift tiplerinde meydana geliyor. O yüzden interval antrenmanlar yani yaptığınız ağırlık antrenmanlarıyla beraber doğru bir planlamayla, burası çok önemli, tırnak içinde özellikle söylüyorum.
Kesinlikle.
Doğru bir planlamayla kesinlikle yaptığınız kuvvet antrenmanları olsun, bodybuilding antrenmanları olsun destekleyici nitelikte. Ancak ne zaman sizi yıkıma uğratır? Çok fazla yeteri kadar çok fazla ağırlık kaldırırsınız, yeteri kadar beslenmezsiniz, üzerine gider bir de interval antrenman yaparsınız. Vücudunuza ciddi hasarlar meydana getirirsiniz ve toparlanmanızı gitgide geciktirirsiniz.
Şunu net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Dinlenme en az antrenman kadar önemlidir.
Kesinlikle. Yani biz mesela ben kendim sporculara uyguladığım bir şey var. Sporculara ne kadar yükleniyorsam o kadar da dinlendiriyorum.
Aynen öyle.
Çünkü bir sonraki yüklenmeyi başarabilmeleri için yeteri kadar dinlenmeleri lazım. Vücutlarının buna hazır olması gerekiyor. Tamamen yani o yüzden kesinlikle yüklenme, dinlenme ilişkisi birbirinden ayrılamaz bir bütün yani.
Kesinlikle. Bence de öyle. Yani bunu şey de genel popülasyona da vurabiliriz. Hani sadece sporcular üzerine konuşuyoruz gibi düşünülmesin burada. Ne kadar yükleniyorsanız, ne kadar antrenman yapıyorsanız o kadar dinleniyor olmalısınız.
Evet, kesinlikle. Bu normal bir
bu birey için. Bu herkes için geçerli yani. Aynen. İlla sporculara bağdaştırmaya gerek yok.
Ya şöyle, her gün çalışıyoruz. Mesela haftanın 5 günü, 6 günü çalışan bir insan var. Yani o insan bile belli dönemlerde, belli aralıklarda bir tatil yapma ihtiyacı hissediyor. Bir aile aile ziyaretinde bulunmak istiyor. Yani bir es vermek, bir mola vermek istiyor.
Hafta sonunu yani, bekliyorsun abi işte. Aynen. Yani bütün hafta sonunu bekliyorsun.
İple hafta sonunu çekiyorsun. O yüzden hani vücutla, antrenmanlı vücutlar ya da spor yapan bireyleri kesinlikle dinlenme ilişkisini, yüklenme ilişkisini birbirinden ayırmaması gerekir. Buna dikkat ettikleri takdirde daha fazla verim alacaklardır.
Peki şimdi tamam, bence güzel. Açıkladık yani buraları. İnterval antrenman çeşitlerine değinmeli miyiz? Değinelim mi? Geçelim mi o kısma?
Evet. İnterval antrenman çeşitlerine değinelim.
Ya yani çünkü interval antrenman dediğimiz zaman
özellikle HIIT'e değinelim.
Aynen. Interval antrenman şöyle düşünün. Geniş bir yelpaze. Yani bu yer interval antrenman bir şey değildir. Geniş bir yelpazeyi kapsar. Evet. Yani altında bir sürü alt başlık var. Nasıl interval antrenman? Ne yöntemli interval antrenman? Şimdi onu konuşalım diyorum ben bence.
Evet.
Genelde mesela senin tavsiyen ne yani? Şu biraz daha genel popülasyona uygun. İşte şu biraz daha sporcuların uygulaması gereken bir şey falan. Dinliyorum abi seni.
İnterval antrenman çeşitlerinden bahsedecek olursak genellikle birçok başlık var ama biz 3 başlıkta alalım. Diğerlerinden kısaca bahsedelim. HIIT antrenmanlar.
En popüleri zaten.
Evet. SIT antrenmanlar yani sprint interval training.
Aynen.
Ve RST yani tekrarlı sprint antrenmanları. Biz genelde bu bahsettiğimiz kardiyovasküler olsun, işte tip 2 olsun, insülin duyarlılığı olsun, işte GLUT4 hormonunun artışı olsun, CRP'yi düzeltmesi olsun vesaire değindiğimiz birçok nokta, işte solunum sistemine katkısı, metabolik fonksiyonlara katkısı olsun, tamamen çoğunlukla üzerinde yapılan araştırmalar HIIT antrenmanlar. Yani HIIT antrenmanlar üzerinden gidersek sizlere daha faydalı olacağız.
Bence.
SIT antrenmanlar ve RST antrenmanlar birazcık daha böyle sporcuların daha fazla uygulayabileceği antrenmanlar. Evet. Adından da anlaşılacağı gibi sprint interval training diyor. Yani sprint atmanız için vücut mekanizmasını, kas sinir sisteminizi tamamen %100'e yakın veya üzerinde zorlama çabası gerektiriyor. Aynen. Tekrarlı sprintler de tamamen amaç şu, biraz daha branşa özgü hale getirmek için bir geliştirilmiş bir antrenman yöntemi.
Evet.
Buna en basit örneği futbol verilebilir, basketbol verilebilir, handbol verilebilir, toplu branşlar verilebilir. Çünkü neden? Bir futbolcu hızlanıyor, daha sonra kafa topuna çıkıyor, daha sonra duruyor, tekrar koşuyor. O yüzden tekrarlı sprint antrenman modellemeleri geliştirmişler. O yüzden hani sit antrenmanları ve RST antrenmanları birazcık daha böyle ortanın üstü ve sporcu bireylerin daha çok uygulayabileceği, HIIT antrenmanlar ise genel popülasyona, sporcular da dahil, spora yeni başlayanlar da dahil uygulayabileceği bir antrenman modellemesi. Burada sadece üzerinde basa basa hani belki değinmemiz gereken önemli nokta doğru bir antrenman planlaması.
Tabii.
Yeni başlayan birisi nasıl başlamalı? Orta düzeyde biri nasıl başlamalı? Ağırlık antrenmanları yapmak isteyip aynı zamanda yalın bir kas kütlesi elde etmek isteyen insanlar bunu nasıl entegre etmeli, nasıl devam ettirmeli? Asıl can alıcı noktalar yani bunlar. Birazdan işte onlara yavaş yavaş giriş yapacağız. HIIT antrenmanlardan bahsetmeden önce şuna da değinebiliriz. Yeni başladın, işte kalp rahatsızlığın var, kalp yetmezliği dışında işte kalp koroner rahatsızlığın var, damar tıkanıklığın var. Böyle bir geçmişin var, tipikin var ya da insüline karşı direncin var. Nasıl antrenmanlarla başlayabilirsin? Birazcık daha süresi uzun. Yani terimsel anlamda extensive, yaygın intervaller dediğimiz biraz daha uzun intervaller uygulanabilir. Bir de intensive dediğimiz antrenman modellemesi var. Bunları uygulayabiliriz. Hocam istersen extensive ve intensive'den sen biraz deyin. Ben de takviye ederim.
Aynen. Yani şöyle bahsedebiliriz onlardan. İnişi çıkışı dedik ya interval antrenmanları. İnişi çıkışlı interval antrenmanlar da şöyle oluyor. Farazi örneklerle konuşuyorum. 15 saniye yüklendim. 15 saniye şiddetli bir antrenman yaptım. İşte 30 saniye dinleniyorum. Bu bir modalite. 15 saniye yüklendim. 15 saniye dinleniyorum. Bu bir modalite.
Evet.
15 saniye yüklendim. 5 saniye dinleniyorum. Bu bir modalite.
Evet.
Yani biz bu dinlenme süresini ne kadar uzatır, yüklenme süresini ne kadar kısaltırsak başlangıç düzeyini o kadar uygun hale getirmiş oluruz. Buna zaten intensif deniyor. Şöyle de olabilir bu. Yüklenme süresini uzatıp dinlenme süresini kısaltıp evet. da bir yöntem de uygulayabiliriz. Örneğin 30 saniye yükle, 1 dakika yüklen.
2-3 dakika, 4 dakika.
2-3 dakika yüklen. Yani bu tamamen kişinin antrenman geçmişine bağlı, işte fizyolojik yapısına bağlı, o anki sağlık durumuna bağlı vesaire vesaire. Yani farklı modaliteler var. Dediğim gibi hocam, ilk başta başlayan insanlara önerilen şey uzun yüklenme. Evet. Çünkü uzun yüklenmede aşırı yüklenemezsiniz zaten. Belli bir yerden sonra
bir hazırlık süreci lazım. Bir,
aynen öyle.
Yani düşecektir yoğun antrenmanlara, yani. HIIT antrenmanlara hazır bulunuşluk seviyesini arttırıcı intervaller yapıyoruz. Aynen öyle. Biz bu noktada. Yeni bireylerde hani interval antrenmanların uygulanabilirliği daha yüksek. Sedanter bireyler için de bunu uygulayabiliriz. Az önce senin de bahsettiğin gibi hocam. Extensive, yani daha uzun süreli intervaller, daha uzun süre dinlenme aralığı içeren intervallerde bunu yeni başlayan bireylere uygulayabiliriz. Yani direkt intensive ya da HIIT antrenmanları yeni bir birey uygulanabilirliği daha zor olur.
Tabii.
Birey bundan hemen adapte olması beklenemez. Çünkü siz intensif, yoğun olan HIIT antrenmanlarda daha yüksek nabızda iş yapmasını isteyeceksiniz. Ama sporcunun ya da bireyin kalbini fizyolojik olarak vücudunu, metabolik olarak vücudunu, kas sinir sistemi olarak vücudunu o seviyeye getirecek bir altyapıyı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de hazır bulunuşluk seviyesini daha yukarı taşımak için uzun süreli intervallerle başlayıp daha sonra yavaş yavaş bu süreyi kısaltıp amaca ve hedefe göre evet. belirli dinlenme aralıkları vererek bu antrenman yönteminin metodunu devam ettirebilirsiniz.
Aynen öyle. Peki interval, yani amaca ve hedefe yönelik dedin ya, burada biraz evet. daha bence artık sportif performans devreye giriyor.
Evet.
Yani çünkü yani bu işi ya sedanter bir birey olup da bu işi hobi amaçlı yapan, sağlık için yapan, görsellik için yapan bir bireyin hedefi zaten belli abi. Ben kalori yakayım, kaslarım gelişsin falan. Peki sportif performansta interval antrenmanın katkısını konuşmak lazım. Yani hedefi nasıl bizim yönelmemizi kolaylaştıracak? Neler yapabiliriz bu konuda? Özellikle bahsettiğin gibi ilk başta farklı interval yöntemleri var. Çünkü farklı branşların farklı gereklilikleri var. Burada da biraz daha branşlaşma, branşa özgü hale getirme, spor spesifik hale getirme durumu ortaya çıkıyor. Evet. Yani bunlara bence çok da detaylı olmadan bir değinelim istiyorum. Çünkü bizi dinleyen sporcular da olacaktır.
Kesinlikle.
Kafalarında bir soru işareti kalmasın.
Zaten soru işareti olanlar olursa eğer
aynen.
Bize Instagram yoluyla, aracılığıyla tabii. ulaşabilirsiniz.
Şöyle zaten yapacağız onu. Bir podcast'in ya da videonun hem podcast olarak paylaşacağız hem video olarak paylaşacağız. Açıklamalar kısmında ikimizin de Instagram hesaplarını bırakıyor olacağız. Buradan bize direct message'la ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Biz zaten bu konular hakkında konuşmayı seven insanlar olduğumuz evet. için şu an bu işi yapıyoruz.
Kesinlikle.
Şu an bu videoyu çekiyoruz, bu podcast'ı yapıyoruz.
Biz bu işten
yapıyoruz.
Keyif alıyoruz.
Aynen. Şu anda o yüzden ulaşın yani.
Muhabbet eşliğinde hani ederek zaten biz bu bizim kendi ihtiyacımız arkadaşlar. Bizim neden kendi ihtiyacımız? Birbirimize katıyoruz, bir şeyler katıyoruz ve birbirimizi daha güncel hale getiriyoruz.
Aynen öyle.
İşte hocam kendi tecrübelerinden bana bir şey aktarırken ben kendi tecrübelerinden bir şey aktarıyorum. O kendi bulunduğu sahada, alanda kullanırken ben de kendi bulunduğum sahada ve alanda bunu kullanıyorum. Biz bunu kendimiz için yapalım dedik. Dedik ki bu neden bir kameranın karşısında yapıp
aynen.
sizlerle paylaşmayalım dedik.
Aynen.
Umarım
aynen.
size kendi bakış açımızdan dediğim gibi bir nebze katarız. Ve böylelikle siz daha sağlıklı, daha iyi spor yapmış olursunuz. Aynı şekilde sporcu arkadaşlar için de hocam söyledi. Bize gerekli sorularınızı Instagram üzerinden sorabilirsiniz. İstediğin şekilde profesyonel anlamda desteklerde bulunabiliriz.
Aynen öyle. Yani şöyle mesela bahsettiğimiz bir futbolcunun ihtiyacıyla bir boksörün, bir halterciğinin ihtiyacıyla handbolcunun bir,
onun muhabbetini de yaparız şimdi.
Aynen, yüzücünün ihtiyacıyla işte bir güreşçinin ihtiyacı çok farklı.
Kesinlikle.
Yani burada bize nasıl bir katkıda bulunacak mesela interval antrenman? Bence azıcık bunu konuşalım.
Evet, mesela sporcular üzerindeki yaptığı etkilerden birisi aslında bunu bir sonraki konuda da değinsek olur ama şimdiden bahsedelim. Özellikle sportif anlamda dayanıklılığın göstergesi olan max VO2 seviyesini arttırıyor. Bu birçok araştırmada da görüldü.
Aynen öyle.
Onun dışında tabii ki artık günümüzde sadece max VO2, bunu tırnak içinde özellikle söylüyorum, performansı göstergelerinden biri değil. Bununla evet. beraber laktat eşiği, hareket ekonomisi, sporcunun antrenman yaşı, antrenman geçmişi de önemli faktörler, psikolojik faktörler özellikle yer almakta. Bunu da bir sonraki aslında konumuz da olabilir. Konuşuruz bunu. Kısacası max VO2 düzeyini arttırıyor. Yani sporcunun bir dakikada tüketebildiği maksimum oksijen miktarının artmasına yardımcı oluyor. Bu da vücuttaki oksijen kapasitesini arttırır. Bununla birlikte ne olur arkadaşlar? Kısa ve öz bir şekilde vücut daha fazla oksijen alabildiği için zor iş esnasında kana daha fazla oksijen taşıyor. Daha fazla oksijen taşınması da demek daha fazla yakıtın aşağı çıkması demek. Performans demek. Yani onun dışında HIIT antrenmanlar laktat eşiği dediğimiz daha çok hidrojen iyonları artmasıyla ortaya çıkan yorgunluğa sebep olan laktat, laktik asit oluşumunu geciktiriyor. Yani laktat laktik eşik toleransınızı
direnci yukarı çekiyor.
Yani direnci yukarıya yukarı taşımaya yardımcı oluyor. Sportif anlamda değinebileceğim en önemli iki nokta bu olabilir. Onun dışında tabii ki kazandırdığı hareket ekonomisi var. Bu da çok iyi önemli noktalardan bir tanesi. Onun dışında psikolojik ve ruhsal anlamda sporcu saatlerce antrenman yapmadığını hissedip kısa sürede vücudunda gerekli olan etkiyi yaşayabildiği için hani sporcu mutlu hissediyor kendini.
Kendine vakit kalıyor abi.
Yani diyor ki ha diyor 30 dakika antrenman yaptım ama diyor
çok iyiyim
kondisyonum
ya,
iyi diyor. Performansım iyi diyor. Yani o yüzden bence sporcuların psikolojik açıdan da çok destekleyen bir antrenman çeşidi.
Bence
hani
de.
Sportif anlamda, sportif performans anlamında bu noktalara kısa başlıklar halinde bu şekilde değinebiliriz hocam.
Zaten araştırmalara da baktığın zaman şöyle araştırmalar var. Yani sen aerobik antrenmanla, steady state kardiyoyla aldığın kardiyovasküler faydayı aslında interval antrenmanla daha kısa sürede alabilirsin.
Evet.
Şeklinde araştırmalar var. Yani ben aerobik antrenman yapıyorum, uzun koşuyorum. Benim kardiyovasküler kapasitem, kardiyovasküler becerim, sen hep interval yapıyorsun diyelim, seninle aynı oluyor. Hatta interval yapan kişilerin daha iyi bir seviyede olduğu bile gözlemlenmiş. Yani bu şey demek değil tabii, aerobik antrenmanlar atın çöpe demek değil. Ama aerobik antrenmanlar kişileri interval antrenmanları hazırlamak için yapılan şeyler. Kesinlikle. Bana sorarsan. Yani özellikle yani sporcularda temeli oluşturmak, piramidin zeminini atmak yani. Böyle bir süreç var. Dolayısıyla dediğin gibi daha kısa sürede aynı etkiyi alabileceksem ben niye interval yapmayayım?
Yani bunu hani, şu şekilde niye destekleyebilirim yani? Mesela hocam. Yani mesela bir maratoncu yani kilometrelerce koşuyor. Ancak antrenmanlarında intervallere yer veriyor.
Tabii ki.
Yani
tabii ki.
Bunun dediğim gibi az önce de bahsettik. Temel noktalarından biri evet max VO2 düzeyleri çok yüksek ama interval antrenmanlarla işte laktik asit toleransını daha yukarıya taşıyabildikleri için daha iyi tempo tutabiliyorlar.
Aynen öyle.
Bu asıl püf nokta işte laktat tolerans gelişimini arttırmak. Bu da direkt hızı etkiliyor. Bundan dolayı max VO2 düzey 2 aynı seviyede olan 2 sporcu düşünün. Mesela hocamla biz max VO2 düzeylerimiz aynı ama hocamın laktat eşiği daha yukarıda, benimki aşağıda. Laktat eşiği hocamın yukarıda olduğu için hareketi daha hızlı gerçekleşecek. Yani koşma eylemini daha hızlı bir tempoda yapabilecek. Çünkü kalbi yeteri kadar oksijen gönderebiliyor, kan pompalayabiliyor kaslara, hücrelere gönderiyor. Oradan da tekrar yakıt olarak kullanabiliyor.
Aynen
ama
yani.
Benim eşiğim aşağıda olduğu için hocamın temposuna gelince yorgunluk oluşuyor. Pes etme durumu söz konusu meydana geliyor. O yüzden yani dediğin gibi hocam bu şekilde sportif performansa katkısı bu yönde bu şekilde olabilir.
Şöyle yapalım abi. İdeal bir interval antrenman nasıl olmalı?
İdeal bir antrenman yeni başlayan bir birey için örnek verecek olursak koşu hani bandında spor salonuna gidip koşu bandında yapılabilecek bir örnek antrenman vereyim. Örnek veriyorum 4 dakika 12 hızında ya da 15 hızında burada tamamen yanınızda bir antrenör eşliğinde destek alırsanız tabii ki daha iyi olacaktır. Yaptığınız bu 12-15 hızındaki yaptığınız 4 dakikalık tempolu koşudan sonra 6-8 hızına getirip dinlenme yapıp 4 dakikalık bir dinlenme yapıp ardından tekrar bir 4 dakikalık yüklenme yapıp bunu 4 set veya 5 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu yeni başlayan bireyle bunu yapabilir. Daha da mesela yaş ilerlemiş ama çok koşacak performansta olmayan birisi nasıl bunu yapabilir? Daha da böyle basic seviyede düşünürsek bunu yürüme şeklinde yapabilir. Hızlı yürüme şeklinde
evet.
Yapabilir. Örnek veriyorum 8-9 hızında koşu bandına koşu bandına göre değişiyor ama hani ben buna 8-9 diyorum. Belki farklı koşu bandlarında 7'dir, 6'dır. Onu siz kendiniz ayarlarsınız. Hızlı bir yürüme temposunu takiben yavaş bir yürüme temposunu uygulayarak bunu da 4-5 set şeklinde veya 6 set şeklinde uygulayabilir. Bu şekilde bir temel antrenman, basit bir antrenman yöntemi uygulayabilir.
Bence yanında biri olması önemli. Niye biliyor musun? Bak şimdi koşuyorsun, tamam çıkıyorsun koşu bandına. Alıyorsun abi işte 12-15 hıza, tamam mı? Pat pat pat pat pat koşuyorsun. Sonra düşmen lazım altıya. basamıyorsun o tuşa. Anladın evet. Elin oraya gidiyor, buraya gidiyor. Lanet olası altıya basamıyorsun. Zaten, evet. O yüzden yanına biri olup da altı tuşuna bastığı zaman daha rahat ediyorsun.
Tabii ki bunun öncesinde şu noktaya değmeyi unuttum. Hani iyi bir ısınma yapmanız gerekiyor. Yani,
tabii canım, o ayrı mesele.
Hızlı yürüme temposundaki yaptığınız iş esnasındaki nabzınıza hazır olacak şekilde bir ısınma yapmanız sizi daha iyi performans göstermenizi sağlar. Ama siz temel bir açma germe seçim egzersizlerini yapıp hemen koşu bandına çıkarsanız tabii ki başınız da dönebilir. İkinci, üçüncü dakikadan sonra mideniz de bulanabilir. Hemen egzersiz sollandırma ihtiyacı da gelebilir. Bunun tabii ki altında yatan başka şeyler de olabilir. Ama bunun olmaması için de iyi bir alt yapı hazırlamak
doğru
lazım.
Isınma, iyi bir ısınma. Aynen doğru lazım. Isınma. Yapacağınız işi özgü ısınma falan bence bu sonraki şeylerin konusu olabilir. Evet, güzel bence.
Evet, olabilir.
Yani genel ısınma, işte spesifik ısınma. İşte niye aslında mesela ben abi söyleyeyim. Çok basit değineceğim, çok şey yapmayacağım. Mesela ağırlık kaldıracağım ya da metcon yapacağım. Ben ısınmam. Neden? Isınmam abi.
Neden?
Isınmam. Ne yaparım biliyor musun? Yapacağım hareketleri düşük bir ağırlıkla sadece bir set altışar tekrar ederim, evet. Girerim. Bu yani işte ne bileyim.
Tamam, antrenmana özgü bir
ısınma. Aynen, hani 10 dakika koşayım işte, ondan sonra geleyim stretching'imi yapayım, ondan sonra
ben de soğuma yapmam.
Mobilite yapayım. Ben de soğuma. Dediklerimizi yap, yaptıklarımızı yapmayın, dediklerimizi yapın. Evet. Yani mesela öyle bir şey yapıyorum, anladın mı? Hani ısınmadan giriyorum. Evet.
Burada Burak hocam aslında çok güzel bir
bu biraz da ama yani. Lafını keseceğim. Evet. Bu biraz da bana özgü bir şey. Anladın mı? Hani bu çünkü kendi vücudumu keşfettiğim bir şey. Yani bilmiyorum. Böyle bir mentalite. Bir ara şunu dinledim ben podcastlerin birinde. Diyor ki şey antrenör. Mesela diyor, kediler hiç ısınmaz diyor. Ama diyor deli gibi performans sergiler.
Ya, deli gibi performans.
Ya tabii kedi değiliz. Ama hani insan vücudu o kadar kırılgan da değil bence. Ve belli bir yerde kendi vücudumu da tanıdığım için ona göre hareket ediyorum ben tabii. Biraz işin esprisine burada, kaçtım evet, da.
Vücudun tanıma önemli bir.
Çok önemli. Kelime, çok önemli yani.
Buğra hocam mesela esnek bir yapıya sahip. Vücudu her zaman ani bir harekete hazır olabiliyor. Ama mesela böyle bodybuilding yapanlar var mesela. Adamın kolu böyle açılmıyor. Yani böyle burada kalmış. Biraz daha zorlasa böyle. Yani şuraya eli gitmiyor mesela. Yani
evet
böyle
evet. Tabii canım var. Abi diyorum ya kendini tanımak.
Böyle bir insan hareket kısıtlı olmayacak bir eylem ne olabilir? Koşu.
Hı-hı.
Mesela yüzme. Hareketi tam yapmak zorunda. Sen bunu tam yapmadığın zaman da iyi performans almazsın. Ama bu tarz bir adam, bodybuilding yapan bir adam, bu hareketi gerçekleştirdiği zaman kaslar sürekli böyle kısa kalmaya alıştığı için
aynen.
Birden uzatmaya çalıştığı zaman da sakatlık meydana gelir. Buğra hocamın tamamen kendini dediği gibi vücudunu tanıma ve yaptığı işe yönelik özgü bir ısınma yapması. Ben de bu şekilde hani uygulamaktan yanayım. Hafif ağırlıklarla, hafif dinamik esnemelerle beraber antrenmanı ısınmasını yapıyorum.
Aynen öyle. Ağırlıklı ısınma, PAP,
evet.
Post Activation Potentiation falan bunlar muazzam konular bence.
Evet, antrenman metotlarına değineceğiz zaten.
Aynen. Ya onlar başka videoların konuları da ben
sizden
geri gelmişken söyledim
yani. Sizden gelen sorularla
yani.
Da konular yani istediğiniz konular varsa tabii ki onlara da değinebiliriz.
Aynen öyle. İşte o yüzden biz ulaşın istiyoruz zaten biz evet. Instagram'dan olsun. Belki bu YouTube'u eklediğimiz zaman altına yorum atabilirsiniz.
Evet.
Spotify'da paylaşıyor olacağız podcast'imizi. İşte şeyde Google Podcast'te.
Subscribe yapmayı
unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın abi. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın falan. Yani hani oradan ulaşın istiyoruz. Çünkü biz tamam hani belli konular üzerine konuşacağız ama daha fazla etkileşimde olmayı tercih evet. ederiz tabii ki. Yani değilse bizi bıraksanız sabaha kadar konuşuruz.
Şu anda o biz durduruyoruz birbirimizi.
Aynen şu anda.
Bakışlarımızla.
Dur yani. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Tamam. Şey için verdik. Yeni başlamış biri için verdik.
Örnek
intervali.
Örnek, evet.
Peki diyelim ki sporcuyum ben. İşte belli bir düzeyde antrenman yapıyorum. Takım branşındayım. Ne yapayım abi? Takım branşı diyorum çünkü biraz daha yaygın olduğu
evet,
için.
Evet yaygın olduğu için.
Tabii ki çok farklı takım gereklilikleriyle bireysel sporun gereklilikleri.
Evet,
yani takım. Ne yapabiliriz mesela takım branşında? En başta bahsettiğimiz gibi o tekrarlı sprintlerden tekrarlı mesela uygulanabilir. Çünkü dur kalklar çok fazla oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz mesela? Takım branşı yapıyorsan tekrarlı sprint uygula. İşte
evet,
bireysel yapıyorsan şunu uygula falan
aynen,
gibi
o şekilde
şey
diyebiliriz. Sadece burada hani mesela tekrarlı sprint yapıyorsanız amacınız ne? İşte fosfojen sistemi antrenör etmek mi? Glikolitik sistemi antrenör etmek mi? Yoksa işte laktat toleransı antrenör etmek mi? Max bu 2 geliştirmek mi? Tamamen aerobik kapasiteyi artırmak mı? Tamamen burada antrenörün veya kuvvet veya kondisyon koçunun düşünmesi gereken sporcular için konuşuyoruz bunu. Aynı zamanda antrenör arkadaşlar için tabii ki bunu söylüyoruz. Bunu düşünmek gerekiyor. Eğer amaç fosfojen sistemi, kreatin fosfat depolarını antrene etmekse burada yüklenme dinlenme ilişkisi çok önemli. Siz gidip fosfojen sistemde işte glikolitik sistemdeki gibi 1:1 dinlenme ya da 1:2 dinlenme verirseniz tabii ki istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bu konuda Buğra Hocam olur, işte Taner Hoca olur. Bizden destek alabilirsiniz. Her zaman sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız.
Aynen öyle.
Bu şekilde sporcular için tamamı tekrarlı sprint sit antrenmanları örnek verilebilir. Burada antrenman süresi aslında konunun başında bahsedebilirdik. HIIT antrenmanlar olsun, RST olsun veya sit antrenmanlar olsun genellikle maksimum böyle 20 dakika ile 30 dakika arasında evet. tamamlanan antrenmanlardır. Yani size gidip 40 dakika, 50 dakika, 1 saat işte ben sana HIIT yaptırdım.
Ölürsün
işte,
abi.
Crossfit yaptırdım, işte onu yaptırdım, bunu yaptırdım diyen antrenörlerle çok yakın olmamak gerektiğini düşünüyorum. Dikkat edin.
Farklı bir antrenman yaklaşımı oluyor. Evet. Yani artık intervalden çıkıyorlar.
Yani siz 50 dakikalık bir iş yapıyorsanız HIIT yaptığınızı düşünmeyin. Yani profesyonel sporcular dahi Usain Bolt'a örnek vereyim. 6 tane sprint atar ama sprintler arası 10 dakika dinlenme verir.
Çünkü, maksimum efor çünkü.
Evet, yani. Çünkü maksimum efor her seferinde %100'üne yakın veya %100'ün üstünde belki de rekor kırmaya çalışacak şekilde antrenman yapıyor. O yüzden bu önemli noktalardan biri de bu. Verdiğimiz örneklerle umarım açıklayıcı olmuşuzdur.
Evet.
Yavaş yavaş podcast'imizin sonuna
geldik. Aynen, kapanışa da yaklaşalım evet. bence. Dediğim gibi bunları hem YouTube'da paylaşıyor olacağız hem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast kanallarından da bizi takip ediyor olabilirsiniz. Hem görsellik eklemek istedik. Bu konudaki evet. düşüncelerinizi de bekliyoruz mesela. Sadece podcast mi yapalım yoksa görselle beraber mi podcast yapalım? Bence görselle beraber biraz görselle daha keyifli ama tabii hani etkileşime geçebilmek açısından fikirlerinizi açıyoruz. Instagram hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmını ekliyor olacağım. Süreç bu.
Yorumlarınız bizim için önemli.
Önemli, yani gerçekten önemli.
Sizin yorumlarınız bize bir kalıp, bir kalıba sabit kalmak istemiyoruz. Yani hani sürekli değişkenlik gösterebiliriz. Çünkü alanımızda geniş bir bilgiye sahibiz. Bilgi deryadeniz, biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Sizin soracağınız sorularla kendimize de birçok şeyi katabiliriz. O yüzden soru sormaktan çekinmeyin.
Aynen öyle. İlerleyen süreçte şey de yapacağız.
Yani.
Konuklar da alacağız mesela.
Evet, evet.
Yani hem buraya evet. bireysel olarak gelip, fiziksel olarak gelip katılacak konuklar.
Antrenör arkadaşları alacağız.
Aynen öyle. Gerekse bize evet. online konferanslarla katılacak kesinlikle. Arkadaşlarımız
profesyonel
olacak.
Profesyonel sporcular alacağız.
Kitaplarımız olacak. Evet. Aynen öyle. Böyle planlarımız
belki
var.
Belki olimpiyat şampiyonları.
Bak. Bu bir teaser mı?
Yani bunları yani, deneyeceğiz. Onların tecrübelerini size aktarmaya da çalışacağız. Sporcu arkadaşlar için olsun, bir normal sedanter bireyler için olsun. Bunları yapmaya çalışacağız. Herkese teşekkür ederiz. Umarım
evet.
beğenmişsinizdir.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, spor kalın. Sporla kalın.
Sporla kalın.
Sporla kalın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.